Ayrım 50.
Bertrand Russell'da yeni bir olumcu sayabiliriz. Onun yeni gerçekçilik diye adlandırılan felsefesi birçok yönüyle yeni olumcu felsefeye yaklaşır. Russell'ı daha çok İngiliz deneyici felsefesinin, özellikle İngiliz olumculuğunun John Stuart Mill'in, hatta Hume'un bir sürdürücüsü saymak yanlış olmaz. Hiçbir İngiliz filozofu geleneksel İngiliz deneycilik çizgisinin dışına çıkmadığına göre Russell'ın da bu çizgide kalmış olması son derece olağandır. Her ne olursa olsun, Russell bilim sorunları üzerine düşünen olumcu bir filozof, ayrıca toplum sorunları, insanlık sorunları üzerine kafa yoran, bu sorunlar adına eyleme geçebilen bir düşünürdür. Bununla birlikte onun çok özgün, çok önemli görüşler ortaya koymuş olduğunu söylemek çok güçtür. Sartre gibi o da siyasal yaşama dönük, kararlı tutumları yüzünden filozofluğunun getirebileceği ünden daha çoğunu elde etmiştir. Russell'ı öncelikle ilgilendiren sorun yöntem sorunudur, araştırma biçimleri sorunudur. Onu da bu yüzden bir mantıkçı olarak belirlemek doğru olur. Gerçekten Russell, biçimsel mantık alanında en titiz araştırmacılardan biridir. Matematiğe olan yakınlığı onu mantık araştırmalarına yöneltmiştir. Russell, düşüncenin soyut araştırmasına yönelerek matematiğin ve mantığın kökenini araştırır. Bu araştırmasında temele yönelmek isteği onu bilgi kuramıyla ilgilenmeye götürür. Gerçekçi bakış açısı. Siyaset açısından onu tam anlamında bireyci bir düşünür, bireyci bir eylemci diye belirleyebiliriz. Filozofluğunun başlarında Hegel'e bağlanmış olan Russell, sonra ona karşıt bir tutum alırken şunları söylemiştir. Hegel için özgürlük polise baş eğme hukukudur. Russell, yetkinin haksız tutumlarına bir birey olarak baş kaldırmaktan çekinmeyen çağdaş ilerici aydın tipinin bir örneğidir. Bazı batılı yazarlar onu bu bireyci siyasetçi yönüyle tam bir kargaşacı sayarlar, yetkiye baş kaldırmaktan başka bir amacı olmayan bir kişi olarak görürler. Ancak kargaşacılık nitelemesi ona pek uyar gibi görünmemektedir. Çünkü o belli ilkelerin insanıdır, özellikle barışçıdır, barışçılığı yüzünden hapis yatışı belleklerdedir. En iyi yaşam, aşkın ensinlediği, bilginin yönettiği yaşamdır sözünün eski çağ bilgeliğine mi yoksa çağdaş kargaşacılığa mı yakın düştüğü tartışmasını bir yana bırakarak Russell'ı baskıya, baskı güçlerine karşı çıkan bir düşünür olarak görebiliriz. Onun felsefe bir kuram değil, bir etkinliktir sözü elbette düşüncenin yaşamla hesaplaşması gerektiğini duyurmaktadır. Russell, Hegel'in felsefesine taban tabana karşıt bir düşünce ortaya koyar. Ayrılık önce bilgi kuramında belirir elbette. Russell'a göre Hegel'in ruhta anlatımını bulan ve tüm ilişkileri içsel ilişkilere indirgeyen hep tanrıcı bakışı yanlıştır. Var olan ve dolayısıyla araştırılması gereken ilişkiler, gözlemlenebilir olgular arasında var olan gözlemlenebilir dış ilişkilerdir. Böylece olumcularda olduğu gibi Russell'da da mutlakın alanında görelinin alanına kesin bir geçiş vardır. Russell, düşüncenin dışındaki nesneleri gerçek şeyler olarak belirler. Bu belirleyişiyle Berkeley'in felsefesine ya da genelde tüm öznelci bakış açılarına taban tabana karşıt bir tutum alır. Bu yüzden Russell'ı tam anlamında gerçekçi bir filozof sayabiliriz. O, düşüncenin bizde bulunan ruhsal edimiyle bu edimin bizim dışımızda bulunan nesnel içeriğini birbirinden ayırır. Ayrıca ona göre biz doğrudan doğruya deneyle bir nesneye ulaşırız. Böylece Russell dolaysız gerçekliği savunur. Tonart. Dış dünya, olgular diye adlandırdığımız duyu verilerinin dünyasıdır. Bu olgular içinde yaşadığımız fizik dünyayı oluştururlar, onu bileşenleridirler ve birbirleriyle çeşitli ilişkiler içindedirler. Bu ilişkileri doğanın yasaları belirler. Bu yasalar da olgular arasındaki ilişkilerde doğrudan doğruya bilimin konusudur. Emerson'un aşkıncılığından pragmacılığa. 20. yüzyılın anılmaya değer felsefelerinden biri de pragmacılıktır. Amerika'da başlayıp gelişen, özel olarak yalnızca Amerikan toplumunu etkilemiş olan ya da daha doğrusu o toplumun eğilimlerinden doğmuş olan, bununla birlikte etkileri başka ülkelerde de görülen pragmacılığın öncüsü Amerikan filozofu Ralph Waldo Emerson'dur. 1803-1882. Emerson, bireysel bilincin toplumsal bilince üstünlüğünü, tüm inançlar, dogmalar, kutsal kitaplar karşısında yetkinliğini savunuyordu. Onun aşkıncılık olarak bilinen felsefesi bir tür karşı tarihçilikti. Hiçbir şeye tarihin gözüyle, geleneklerin gözüyle bakmamayı öneriyordu. Bu felsefe deneyin dışında düşüncenin kendi dayanakları, a priori ögeleri olduğunu savunuyordu. Deneyi önceleyen ve belirleyen a priori biçimlerin ve kavramların varlığını savunuyordu. Emerson her şeyden önce sarsaklar felsefesi diye nitelendirdiği resmi felsefeye, üniversite profesörlerinin felsefesine karşıydı. Filozof bir sonsuzluklar felsefesi kavrayışının altında tümden maddenin sınırlarını aşmayı öngörüyordu. Aşkıncılık anlığın yöntemli işleyişinden çok uzun sezgi gücüne bel bağlıyordu. Emerson dizgeciliğe karşıydı, bir dizgeci olmamakla övünüyordu. Bilgi kuramında aşırı duyguculuğu onu yeni Platonculuğa yaklaştırıyordu. Evreni belli bir sıra düzeni içinde görmekteydi. Tabanda duyu deneyleriyle sezilen şeyler, cisimsel şeyler vardı. İkinci planda özler ve yasalar ya da soyutlayıcı usul nesneleri yer alıyordu. Üçüncü plan bilinç ve düşünce planıydı. İlk iki planda elde edilen bilgiler ondan eleştirili usla doğrulanıyordu. Dördüncü plan şiirsel ve dinsel duygular planıydı. Sezgisel ve simgesel şeyler planıydı. Beşinci plan fikir planıydı. Tümüyle diyalektik olan bu plan bir tür evrensel ruha karşılıktı. Emerson bu görüşleriyle felsefe tarihinde çok önemli bir yer tutmasa da pragmacılığın gelişimini epeyce etkiledi. Pragmacılık ve William James. Pragmacılığın tek bir felsefe olmaktan çok Amerikan felsefelerinin çoğunu kapsayan bir düşünceler bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Bu felsefenin en ünlü adı William James de olsa Amerikan düşünce dünyasına imzasını atmış pek çok pragmacı vardır. J.C. Pierce'ı 1839-1914 mantıksal pragmacılığın, J. Royce'u 1855-1916 ülkücü pragmalığın, J. Dewey'u 1859-1952 araççılık diye bilinen bir pragmacılığın, bilgi geleceğe dönük bir araçtır, bir dönüştürme aracıdır. G. H. Meade 1863-1931 toplumsal pragmacılığın kurucuları olarak biliyoruz. Amerikan toplumunun en ünlü filozofu William James dalgalı ve karmaşık kişiliğiyle tanınmıştır. İrlanda asıllı bir göçmen ailesinin çocuğudur. Harvard Medical School'daki öğrenimi sırasında bir ara Almanya'ya gitmiş, 17 ay süren bu yolculuğunda düştüğü umutsuzluk onu intiharın eşiğine kadar sürüklemişti. 1868'de Amerika'ya dönüp tıp doktoru unvanını aldıktan sonra da takıntılarından kurtulamamış, kuşkuyla, acıyla, bunalımla geçen çetin günlerde deliliğin kapısını birkaç kere çalmıştır. O hemen her zaman yaşamın yaşanılmaya değer olup olmadığını kendince tartışıp durmuştur. Bir gün Darwinciliğin etkisinde kalarak yaşamın değerini onaylamıştır. William James yalnız deneye dayalı bilginin güvenilir olduğuna inanır. Bir olgular dünyasında yaşıyoruz. Bu olgular bir gelişigüzellik, bir dağınıklık içinde kendilerini sunmaktalar. Yapılması gereken şey olguları saymak ya da sınıflandırmak değil, onları değer yargılarıyla açıklamaya çalışmaktır. Ancak bu açıklamaları yaparken kurgulara dalmamak için, gerçeği değiştirmemek için büyük çaba harcamamız gerekiyor. Bunun için de bilgiye yönelişimize yeni bir anlam vermemiz, bir başka deyişle bundan böyle bilgi edinme yolunda yeni bir tutum almamız zorunludur. Bu tutum, bilginin uygulama değerini göz önünde tutmak olacaktır. William James'e göre bir öğreti yararlı olduğu ölçüde doğrudur. Böylece filozof insan zekasına değişik bir anlam yükler. Bilgilerimizi bu dünyada sürekli deneylerle elde etmekteyiz. Bu yüzden pragmatik doğrunun mutlak değeri olamaz. Bu doğru insanla birlikte var olan ve insanla birlikte değişebilen bir doğrudur. Ödev, özgürlük, onur gibi kavramlar ancak bize sağladıkları yarar açısından önemlidirler. Yoksa hiçbiri tek başına ya da uygulama değerinin dışında bir anlam taşımaz. Mutlak da, sonsuz da var olan şeyler değillerdir. İnsan zihni bir yanıyla bilinmeze mahkumdur. Evrenin ve insanın nereden geldiğini, nereye gitmekte olduğunu bilemeyiz. benimsenmesi gereken tek metafizik bir deneyler metafiziği olmalıdır. Irkçı görüşler ve Dilthey'in tarihçiliği. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişte felsefe dünyasının en ilgi çekici kişilerinden biri de Wilhelm Dilthey'dir. O bir tarih felsefecisidir, tüm düşüncelerini tarih temeli üzerine oturtmuştur. Öte yandan tarihselciliğini öznelci bir anlayışla dengelemeye çalışmıştır. Onun tarihle ilgili görüşlerini ortaya koyduğu zamanlarda ırkçı düşünce felsefede olmaktan çok yaşamda büyük bir genişlik kazanmaktaydı. Almanya'da İngiliz Stuart Chamberlain 1855-1927, Fransa'da Arthur Joseph Gobineau 1816-1882 ırkçı görüşler ortaya koyuyorlardı. Chamberlain, İngiliz kökenli olmakla birlikte Alman toplumunun üstünlüğünü savunuyor, Ari ırkının ayrıcalı bir ırk olduğunu bildiriyordu. Ona göre Ari ırkı, insanlık değerlerini en yüksek düzeyde yaşatabilecek ve geliştirilebilecek tek ırktı. Bu yüzden bu ırk başka ırklara ya da toplumlara egemen olma hakkına sahipti. Ahlakta, estetikte, siyasette Ari ırkının değerlerini yaşatmak ve güçlendirmek ana ilke olmalıydı. Karamsar ve demokrasi düşmanı olarak bilinen Gobineau da Ari ırkının üstünlüğünü savunuyor, dünyanın üstün ırklarla üstün olmayan ırkların tam bir eşitsizlik düzeninde bir araya geldiği bir çatışkılar alanı olduğunu benimsiyor, eşitsizliğin sonu dünyanın sonudur diye düşünüyordu. Nazi Partisi'nin önderlerinden Alfred Rosenberg 1893-1946 bu düşünürlerin görüşlerini partisinin çıkarları doğrultusunda uygulamaya girişecek, Hitler diktatoryasını düşünsel temelini sağlamakta büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Bu tür görüşlerin hızla geliştiği bir dönemde Dilthey bir tarih kuramı geliştirmiştir. O dönemler Kant olumculuğunun ve ayrıca evrimci kuralların etkisiyle tarihselci bakış açısının iyiden iyiye kökleştiği dönemlerdir. Gerçekte tarih felsefesi düşüncesinin gelişimi Dilthey'den epeyce önce başlamıştır. Bu düşüncenin önderi İtalyan Giambattista Vico'dur. 1668-1774. Napoli Üniversitesi'nde belagat profesörü, ayrıca kralın tarihçisi olan Vico, modern tarih felsefesinin ilk ilkelerini ortaya koymuştur. Ona göre doğrunun ilkesi eylemdir. İnsanlık bilimi de bu eylemi ortaya koyan tarihtir. Tarihi yapan insan, onu tanımakla da yükümlüdür çünkü tarihin gelişimi insanın gelişimi demektir. Her toplumun yaşadığı çağ vardır. Her toplum bir tür şiir çağı da sayabileceğimiz dinsel çağdan, din yönetimi, imgelerin egemen olduğu kahramanlık çağından soyluluk yöntemi geçerek üçüncü bir çağa, yetkin bir çağa, uz çağına, insanlık çağına ulaşır. Bu görüşleriyle tarihselci görüşün temelini atan Vico, ayrıca felsefe ile din bilim arasındaki ilişkiyi araştırmış, bu arada sanat felsefesiyle ilgilenmiştir. Filozof, kültür tarihi araştırmacısı. Tarih felsefesi kavrayışı felsefeye oldukça yeni bir bakış açısı getirdi. İnsanı tarihsel bir varlık olarak belirlerken tarih araştırmasını insan araştırmasının temeline yerleştirdi. Tarih tüm insan etkinliklerin ortaya çıktığı ya da gerçekleştiği alan olmakla birinci planda önemliydi. İnsan toplumlarının evrimi tarih felsefesinin temel konusuydu. Bu yolda toplumların evrimini yöneten genel yasaların araştırılması gerekiyordu. Evrimin nitelikleri ve ulaşacağı nokta da tarih felsefesinin temel sorunlarındandı. Tarih felsefesinin gerçek kurucusu olan Alman filozofu Wilhelm Dilthey'in çıkış noktası Kant usçuluğu ve Comte olumculuğudur. Dilthey felsefeyi klasik anlamından uzaklaştırır, dünya, ruh ve tanrı ile ilgili metafizik araştırma olmaktan çıkarır, onu tam anlamında bir insan bilimi olarak belirler. Deneysel bilimlerin ya da doğa bilimlerinin yanında bir insan bilimi de olmalıdır. İnsan bilimi ya da ahlak ve siyaset bilimleri insan yaşamını ele alacak, onu ruh bilimsel, dinsel, sanatsal, hukuksal ve benzeri anlamlarda ya da daha genel olarak kültür anlamında inceleyecektir. Dilthey filozofa bir kültür tarihi araştırmacısı işlevi yükler. Bu tutum Kant ve Comte'u düşündüğümüz zamanda son derece yeni bir tutumdur. Tüm araştırmalar böylece şiirden, sanattan, eğitimden, siyasetten tarihe götürülür. Daha doğrusu bütün bu alanlar insanlık tarihi içinde ele alınır. Bu durumda metafizik araştırma felsefeden tümüyle çıkarılmış, onun yerine tarihsel çerçevede insan araştırması konulmuştur. Öyleyse felsefede insan yaşamının özelliklerini tarihsel oluşum aşamalarında ortaya koyduğu değişikliklere dayanarak kavramaya çalışmamız gerekir. İnsan ruhunun ilerleyen evrimi tarihi oluşturmuştur. Tarihi araştırdığımız zaman insan ruhunun ilerleyen evrimini görebilir ve gösterebiliriz. Böylece tarih bir insan etkinlikleri alanı olarak belirir. O insanın bir takım olaylarını içeren bir yığınak alanı değildir. Dünyada insanın tüm insani etkinliklerini tüm özellikleriyle ortaya koyabilen bir araştırma alanıdır. Bu yüzden doğa bilimleriyle insan bilimlerini birbirinden ayrı tutsak da bunlardan birine daha büyük bir ağırlık veremeyiz. Daha doğrusu insan bilimleri de doğa bilimleri kadar önemlidir. Gerçekte doğa bilimleri ancak insan bilimleriyle bir bütün oluşturduğu zaman gerçek anlamına ulaşmış olacaktır. İnsan yaşamı, evrimsel atılımlar ortamı. İnsan yaşamı, Dilthey'e, insan etkinliklerinin aralıksız bir evrim içinde akıp geçtiği bir atılımlar alanı olarak görünür. Onda her şey akıp gitmededir, durağan hiçbir şey yoktur. Her şey yaşamda akıp geçer, bu yüzden yaşam insanla ilgili her şeyi açıklar. Düşünce yaşamdan daha ileri gidemez sözü bu bakımdan çok anlamlıdır. Kısacası, Dilthey tarihin dışında herhangi bir belirleyici ilke ya da açıklayıcı ilke varsaymaz. Bu ilke içtedir, yaşamdadır, tarihin kendindedir. Tarihi var eden yasalardadır, her şeyden önce de insan ilişkilerindedir. Dilthey'e göre insan etkinliklerini kavramaya ruh bilim yoluyla ulaşabiliriz. Dilthey 19. yüzyılın açıklamalı ruh bilim diye adlandırılabilecek ruh bilim anlayışına karşı çıkarak bilinç olgularının doğrudan doğruya gözlemlenmesine dayanan ayrıştırmalı ve tanıtlamalı ruh bilimi önerir. Böylece davranış ruh biliminin gelişimi yolunda bir adım atmış olur. Ona göre insan ruhunun derinliklerini araştırmada kurgusal düşünce hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Bunun için bilişimsel sezgiye gereksinim vardır. Böylece Dilthey, ruh bilimlerinin felsefesine ulaşmak yoluyla tanıtlamalı ruh bilimin ilkelerine yaslanır. Ancak filozof burada ciddi bir sıkıntıya düşer. Tarihi tarihle ya da tarihi kendi içinde açıklamak yerine ona ruhsallık araştırmasıyla ulaşmaya çalışır. Dilthey bundan sonra bu tutumunu bırakacak, tarihi tarih olarak araştırmaya yönelecektir. Dilthey'e göre her çağ kendi özelliklerini taşır, bu özelliklerini ruhsal düzeyde dehalarla ya da önemli kişilerle ortaya kor. Öncüler kendi açılarından, kimi sanat açısından, kimi din açısından, kimi siyaset açısından dönemlerinin özelliklerini yansıtır. Felsefe de bu yansımaları doğru olarak kavramakla yükümlü olacaktır. Tarihselciğin temel anlamı budur. Kısacası tarihselcilik denilen şey görecilik ve kuşkuculuk değildir. İnsan yaşamına her doğrunun ve felsefenin mutlak kaynağı olarak inanma edimidir. Tonart. Dilthey tarihin önemini belirtmekle birlikte tarihin araştırılması yolunda derin bir yönelim içinde değildir. İyi bir tarih araştırmasının ilkelerini de vermez bize. Tarihe yönelirken ruh bilimi, nesneli bulmak isterken öznelciliğin batağına saplanmış gibidir. Tüm metafizik sorunları elinin tersiyle iter ancak onun yerine koyduğu şey insan bilimlerine ve bu bilimlerin tarihsel temeline aşırı bir güvenden başka bir şey değildir. Bununla birlikte tarih fikrinin, evrim fikrinin baskın olduğu bir dönemde Dilthey'in tarihselci bakışı büyük ölçüde etkili olmuştur. Bu etki özellikle Almanya'da duyulmuştur. Ernst Rolsch 1865-1923, Edward Spranger 1882-1963, Hermann von Kaiserling 1880-1946, Ludwig Klages 1872-1956, Dilthey'in felsefesini geliştirmeye çalıştılar. İspanya'da Ortega y Gasset 1883-1955, Dilthey'in görüşlerini tam anlamında bireyci bir felsefeye oturtmaya çalıştı. Dilthey'in izinden gidenler arasında George Simmel'in 1858-1918 ve Max Weber'in 1863-1921 daha ayrı bir yeri vardır. Kant felsefesinden giderek tarih ve toplum bilim sorunlarıyla ilgilenen Simmel, toplumsal yapıyı ögelerine ayıran biçimsel toplum bilimin kurumcusu oldu. Ona göre bireyler arası ilişki, ruh bilimsel bir ilişki olmakla kitlelerin davranışı ortaya koyan özellikler taşıyordu. Simmel felsefelerin bilimsel bir değer taşımadığını, onların değerlerini tarihte aramak gerektiğini bildirdi. Siyaset ve toplum felsefecisi Weber, ussallıkla özgürlüğü karşıt ama uzlaşabilir kavramlar olarak gösterdi. Ona göre tarih, mutlak bir değer ortaya koymaksızın olumlu bir bilim olabilirdi. Diltey, izleyicileri olan bu tarihselci filozoflar kadar varoluşçuları da etkilemiştir. Maurice Blondel ve öbür dinciler. 20. yüzyıla geçişte anılmaya değer bir başka filozof da Maurice Blondel'dir. Blondel, Katolik inancını felsefenin temeline yerleştirmeye çalışmış, böylece bir eylem felsefesi geliştirmiştir. Ona göre gerçek inancın çıkış noktası etkin eylem olmak gerekir. İnsan istemli inancıyla olguları aşar der Blondel. Böylece eylem bizi üst bir dünyanın ya da olağanüstü bir dünyanın keşfine götürecektir. Ona göre her gerçek felsefe insan yazgısının temel sorunlarını çözmelidir, çözebilmelidir. Felsefede tek amaç ya da başlıca amaç usun ışığıyla insanı ve yazgısını ortaya koyabilmektir. Blondel bu yolda bir içkinlik yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntem Blondel'in açıklamasına göre ne Kant'ınki gibi eleştirili bir yöntemdir ne de Hegel'inki gibi salt ülkücü bir yöntemdir. Bu yöntem olgu bilimsel bir yöntem de değildir. Descartes'ınki ya da Bergson'unki gibi sezgiye de dayanmaz. Bu yönteme soyutlayıcı da diyemeyiz. Bu yöntem bir tümleme, bir içerme yöntemidir, diyalektik bir yöntemdir. Bu yöntemde düşünce, varlık ve eylem bir bütün olarak ele alınır. Bu üç alanın sorunları birbirleriyle ilişkisi içinde çözülmelidir. Ayrıca bu yöntemde her sorun bir ya da daha birkaç yüzüyle değil, tüm yüzleriyle ele alınmalıdır. Ayrıca bu yöntemde zihin bir doğrudan bir doğruya geçerek diyalektik bir biçimde ilerleyecektir. Blondel'in eylem felsefesi Tanrı'ya doğru içsel bir yükselişi önerir. Varlıklar basamağında yüksele yüksele Tanrı'ya ulaşmaya çalışmak diyebiliriz buna. Tanrı hem düşüncenin hem eylemin hem varlığın üstünde yer alır. Ona kaçınılmaz aşkınlık diyebiliriz. Tanrı yüce varlık olmakla tam anlamında basit ve tektir. Yetkin düşünce olmakla tam anlamında bilimselliktir. Ancak o bir nitelikleri yanında bir de eylem olma niteliğine sahiptir. Tanrısal varlık ancak etkin olabilir, onun başka türlü olabileceğini düşünemeyiz. Tanrı tam dolgunluktur, onun kendi dışında kimseye gereksinimi yoktur. Ancak onu bencil bir yalnızlık içindeymiş gibi düşünmemeliyiz. Onun yaşamı bir ruhun yaşamıdır, o bir kelamdır. Özetle Blondel'in felsefesi din bilime yaklaşan bir felsefedir, bir Katolik felsefesidir. Tomassocu özellikler gösterse de özgün yanlarıyla Tomassoculuktan ayrılır, her şeyden önce içsel yöneliş fikriyle Tomassoculuğa uymaz, bu yanıyla daha çok Agustinus'u duyurur. Blondelcilik sezgiye verdiği ağırlıkla Agustinusçuluğa yakın da düşse az çok özgün bir felsefedir. 20. yüzyılda metafiziği yeniden geçerli kılmaya yönelen bir din felsefesidir.